Ayrım 6. Tarihimizden Yaşanmış Öyküler. Yavuz Bahadıroğlu. Sayfa 112. Barbaros'un şanlı donanması. Cihan Padişah namıyla anılan Kanuni Sultan Süleyman bir gün ferman etti. Tez Venedik donanmasının haddi bildirilsin. Çok güvendikleri Andre Doria adlı kefenin namı denizlerden silinsin. Görev yine Kaptanı Derya, Deniz Kuvvetleri Komutanı Barbaros Hayrettin Paşa'ya verildi. Ve nihayet Barbaros'un donanması Vira Bismillah emriyle denize açıldı. Barbaros Hayrettin Paşa kamarasını duaya çökmüştü. Allah'ım bize zafer ver. Cihan Padişahı Sultan Süleyman'ın huzuruna yüz aklıyla çıkar. Leventler yol boyu marşlar söyleyip durdular. Deniz üstünde yürürüz. Düşmanı arar buluruz. Öcümüz komaz alırız, bize Hayrettinli derler. Düşman da boş durmuyordu. Denizleri kendilerine zindan eden Osmanlı donanmasını yenmek için kuvvetli bir donanma hazırlamışlar ve namı meşhur amirallerden Andre Doria'nın emrine vermişler. İki donanma 27 Eylül Cuma günü Preveze açıklarında karşı karşıya geldi. Önce top atışları yapıldı, iki taraftan da bazı gemiler isabet aldı. Osmanlı donanmasının merkezinde Barbaros Hayrettin Paşa bizzat bulunuyordu. Sağ kanat Salih Reis'e, sol kanat Seydi Ali Reis'e verilmişti. İhtiyar filosunda Turgut Reis kumanda ediliyordu. Donanmamızda irili ufaklı 122 gemi vardı, 66 top, 8000 asker mevcuttu. Düşman donanması İspanya, Ceneviz, Venedik ve Malta şövalyelerinden oluşan 60 bin asker, küçüklü, büyüklü 606 gemi, 2595 toptan ibaretti. Üstelik rüzgar da onlardan yanaydı. Barbaros askerlerin maneviyatını yükseltmek için Kur'an-ı Kerim'den ayetler yazdırıp gemisinin iki tarafına astırdı, ezan okuttu. Böylece tarihin en büyük deniz savaşlarından biri başladı. Gemiler karşılıklı top atışta birbirlerine zarar vermeye çalıştılar. Barbaros'un gemilerinden atılan toplar Bismillah diye ateşleniyor. Hemen hepsi hedefe isabet ediyordu. Rüzgar da bu sırada kesilmiş, düşman donanmasının yelkenleri ipe asılı çamaşırlar gibi başıboş sallanmaya başlamışlardı. Barbaros Hayrettin var gücüyle bağırdı. Allah bizim nedir? Hucum! Hucum en şiddetli noktasına ulaştı. Haçlı donanması yavaş yavaş dağılmaya başladı. Karanlık da neredeyse çökmek üzereydi. Barbaros karanlıkta düşmanın kaçmasından korkuyor, güneş batmadan zafere ulaşmak istiyordu. İstediği oldu. Güneş henüz batmadan Andre Doria kurtarabildiği birkaç gemiyle birlikte kaçmaya başladı. Müslüman denizciler orada diz çöküp Yüce Allah'a el açtılar. Ya Rabbi bize zafer nasip ettiğin için şükürler olsun. Zafer haberi tez zamanda Kanuni Sultan Süleyman'a ulaştı. O da ellerini açtı. Allah'ım, yüz bin şükürler olsun ki bana Barbaros Hayrettin Paşa gibi bir kaptanı derya nasip ettin. Cerbe Deniz Savaşı. Meşhur denizcimiz Turgut Reis'e Avrupalılar Dragut der. Adının anıldığı yerde ödleri kopardı. Ağlayan çocuklarını Kaptan Dragut geliyor diye korkutup sustururlardı. Turgut Reis'in namı dünyayı böylesine tutmuştu. Bir gün Haçlı donanmasının Trablusgarp suyuna yaklaşmakta olduğunu öğrendi. Yardımcısı Kılıç Reis'i İstanbul'a Kanuni Sultan Süleyman'a gönderdi. Düşmanın yaklaşmakta olduğunu bildirdi ve bahar gelmeden donanmanın denize açılması için izin istedi. Kanuni Sultan Süleyman haberi alır almaz Kaptanı Derya, Deniz Kuvvetleri Komutanı Piyale Paşa'yı huzuruna çağırdı. Bak paşa, dedi. Baharı beklemeden denize açılmak lazımdır. Kulluğunu göster. Piyale Paşa yer öptü. Padişahım gönlünüzü hoş tutun. Donanmamız yelken açmak için yalnız rüzgar bekler. 1560 yılı Nisan ayının 4. günü her şey tamamdı. Beşiktaş'ta Barbaros Türbesi önünde demirlenmiş bulunan Osmanlı donanması yelken açmıştı. Halk kıyıda birikmiş bir yandan el sallıyor, bir yandan dua ediyordu. Büyük Allah, donanmamıza zafer nasip etsin. Piyale Paşa sabah erkenden saraya gitmişti. Padişahın elini öpüp hayır duasını aldıktan sonra sahile inip Baştarda'ya amiral gemisine çıktı, hareket emrini verdi. Vira Bismillah. 120 parça gemi sülün gibi denize süzüldü ve ağır ağır gözden silindi. Osmanlı donanmasının hareket ettiğini öğrenen Haçlılar müthiş bir korkuya ve telaşa kapıldılar. Türkleri Akdeniz'den atacağım diye yemin eden Haçlı donanması komutanı Jean de Le Carre de hemen geri çekilmek istiyor. Fakat Barbaros'un Preveze'de yendiği Andre Doria'nın yeğeni Giovanni Doria izin vermiyordu. O sırada ise Turgut Reis hala Trablus'taydı. Yerinden bile kıpırdamamıştı. Osmanlı donanması 13 Mayıs 1650 Pazartesi günü düşman donanmasını Cerbi Adası açıklarında yakaladı. Hemen savaş düzenine girildi. Kaptanı Derya Piyale Paşa ağlayarak dua ediyordu. Allah'ım, ya bu savaşta canımı al, ya beni padişahımın karşısında zafer kazanmış olarak çıkar. Kadırgalarımızın top eteşinde savaş başladı. Bu savaş Barbaros Hayrettin Paşa'nın kazandığı Preveze Deniz Savaşı'ndan sonra en büyük deniz savaşıydı. Osmanlı donanması bu savaşı kazanmak zorundaydı. Savaş şiddetleniyordu. Toplardan yayılan dumanlar koyu bir sis meydana getirmişti. Giovanni Doria selameti kaçmakta bulmuştu. Osmanlı donanmasının hücumu bütün ümitlerini kırmıştı. Akşama doğru Piyale Paşa küveşteye çıktı, ufka baktı ve gülümsedi. Zaferimizin nurlu ışığını yakından görüyorum diye mırıldandı. Akşam karanlığıyla birlikte savaş bitti. Haçlı donanmasından geriye sadece enkaz ve cesetler kaldı. Çok az kişi de kaçabildi. Turgut Reis, Kanuni Sultan Süleyman yumruklarını sıkarak gürledi. Tez Malta Adası fetholunsun. Saint Jean şövalyeleri başka yerlere sürülsün. Huzurda bulunan vezirler, paşalar ve beyler divan durdular. Ferman şefketli sultanımızındır. Hazırlıklar süratle bitirildi ve Malta Adası üstüne doğru yelken açıldı. Malta alındıktan sonra Saint Elmo Kalesi önüne gelindi ve 15 Haziran 1565'te genel hücum başladı. Turgut Reis Leventlerinin deniz askerlerinin başında ileri atıldı. Yalın kılıç düşman üstüne daldı. Allah Allah zikriyle savaştıkça coştu, coştukça savaştı. Düşman kaleye sığındı. Leventler güllelerle açtıkları yarıklardan kaleye girmeye çalışıyorlardı. Fakat Saint Jean şövalyeleri kale bedeninden taş, ok, mızrak, balta atıyor, gülle yuvarlıyor, kaynamış katran döküyorlardı. Atılan gülelerden biri kayalara çarparak parçalandı. Bir parça Turgut Reis'in başına isabet etti. Ağırca yaralanan Turgut Reis başından kanlar aka aka savaşa devam etti. Halini görenler çığlığı basıyorlardı. Bir ara arkadaşlarından Süheyl Reis, "Can Turgut Reis'im, çadıra gir yarana bakılsın," diye bağırınca Turgut Reis, "Bre ortalığı velveleye verme. Asker de yaralandığıma inanacak," karşılığını verdi. "Ya başındaki kan nedir?" Turgut Reis bir elle pala sallarken diğer elle alnını sildi. Eline bulaşan kana baktı, gülümsedi. "Bu mu? Düşman kanı bulaşmıştır." Kan kaybediyor ve gittikçe kuvvetten düşüyordu. Nihayet gözleri kararmaya başladı, çadıra taşıdılar. Kumandan Mustafa Paşa Turgut'u o halde görünce çılgına döndü. "Turgut, kardeşim," diye bağırdı. "Sen dünyalara bedelsin." Fakat Turgut Reis cevap veremedi. Dili dönmüyor, kımıldamıyordu. Sadece dışarıdan gelen Allah Allah seslerini dinliyordu. Saatler geçti. Turgut Reis ölü gibi olduğu yerde yatıyordu. Başındaki yara sarılmıştı. Ne çare ki doktorlar ümitsizdiler. "Bu yaradan kurtulamaz," diyorlardı. Dışarıdan bir çığlık koptu. "Kazandık, kazandık." Ardından her tarafı ezan sesleri doldurdu. Turgut Reis o zaman gözlerini açtı. Etrafındakilere gülümsedi ve "Ya Rabbim, sen ne büyüksün. Bana bu günleri de gösterdin," diye mırıldandı. Sonra "Allah," dedi, başı yana düştü. Ziget var önlerinde. Bir yeniçeri dolu düzgün ordugaha girdi. Kimsenin engellemesine kalmadan atını doğruca otağı Hümayun'a, padişah çadırına sürdü. "Savulun bre," diye bağırıyordu. "Sultan Süleyman'a sözümüz var." Padişah çadırın önünde attan düştü. Yaralıydı. Buraya kadar zor dayanmıştı. Sürüne sürüne çadıra girdi. Kanuni Sultan Süleyman vezirleriyle görüşüyordu. Hayretle yaralıya baktı. "Ne var, ne istersin?" Adam güçlükle ağzını açtı. "Padişahım, Zigetvar muhafızı Kont Nikola Zerini kalleşlik etti. Tırhala Sancak Bey'imizi ve oğlunu öldürdü. Kaleyi bir tamam yağmaladı. Taş üstüne taş, omuz üstüne baş komadı, yetişin." Son gücünü de bitirmişti. Ebediyen gözlerini kapadı. Padişah hiddetle yerinden fırladı. "Zigetvar'a seferimiz var," diye gürledi. "Ordu harekete hazır olsun." 5 Ağustos 1566'da Zigetvar kuşatıldı. Kanuni Sultan Süleyman uzun uzun kaleye baktıktan sonra askerlerine döndü. Zigetvar'ı sizden isterim. Fakat o gece hastalanıp yatağa düştü. Sokullu Mehmet Paşa çadırında onu ziyarete gitti. Çok bitkin olduğunu gördü. Padişahım, yarın taarruz günüdür. Top sesleri sizi rahatsız edebilir. Emrederseniz otağı Hümayun'u gerilere çekelim. Padişah itiraz etti. Ne söylemektesin Lala? Top sesleri bize ninni gibi gelir. Allah kuvvet verse de askerimizin başında savaşa katılsak. Birkaç gün geçti, bir akşam top sesleri arttı. Kale bir türlü düşmüyordu. Padişah sabırsızdı. Dayanamayarak yataktan çıktı. Kılıcımızı verin diye bağırdı. Askerlerimizle birlikte vuruşmak istiyoruz. Başhekim Bedrettin Çelebi telaşla atıldı. Aman sultanım yatınız, mübarek vücudunuz buna dayanamaz. Padişahın gözleri ateşler içinde saçıyordu. Geri dur Çelebi, bu kale yüreğimizi yakar. Cenk elbiselerimizi giydirin, kılıcımızı getirin, atımızı çadırın önüne çekin. Ellerini semaya açtı. Allah'ım, Zigetvar'a bayrağımızı dikmeden canımızı alma. Sokulu Mehmet Paşa'ya haber gönderildi. Paşa telaşla çadıra girdi. Padişah ayakta görünce, aman şefkatli sultanım, bu ne haldir, dedi. Sultan Süleyman'ın kaşları alabildiğine çatıktı. Bu hal, askerle beraber olmak halidir Lala. Ya sen burada ne ararsın? Hala neden alamazsın Zigetvar'ı, neden? Sesi kısıldı, yorulmuştu, başhekime dayandı. Bacakları bükülüyordu, son emrini verdi. Zigetvar'ı isteriz. Birkaç gün sonra Zigetvar alındı. Fakat Kanuni zafer günü görebilecek kadar yaşamadı. Asırlık bir çınar gibi devrildi, gitti. Ateş Mehmet. Almanya İmparatoru'nun ordusu Budin Kalesi'ni kuşatmıştı. Bir avuç denebilecek kadar az askerimiz canıyla başıyla Budin'i savunuyordu. Fakat pek ümitleri yoktu. Çünkü düşman hem kalabalık hem de yeni silahlarla donatılmış idi. Hele kalenin dışına kurduğu 4 çarkı felekli durmadan kaleye ateş ve gülle yağdırması kaledekileri yıldırıyordu. Bununla birlikte savunmaktan vazgeçmiyor, ölmeden kaleyi teslim etmek istemiyorlardı. Askerlerimizin arasında Mehmet isimli bir de çocuk vardı. Yaşı henüz 13-14 civarındaydı ama o kadar cesur, o kadar atılgandı ki ona herkes Ateş Mehmet derdi. Hemen her gece kaleden sarkıttı, iple aşağıya iniyor, karanlıktan faydalanarak düşman içine giriyordu. Bazen bir tüfekle, bazen bir trampetle, bazen bir boruyla geri dönüyordu. Bir gün Yeniçeri ağası askerleri topladı, aksakalını sıvazlayarak söze başladı. Arkadaşlar, kaleyi başımıza yıkan şu çark felekten kurtulmamız lazım. Bu işi yapacak bir gönüllü istiyorum. Ateş Mehmet hemen saflardan fırlayıp Yeniçeri ağasının önüne diz çöktü. Beni gönderin ağa baba. Kimse Ateş Mehmet bu işi yapamaz diyemedi. Çünkü biliyorlardı nasıl bir çocuk olduğunu. Öyle de güzeldi ki. Hazırlıklar gece yarısına doğru bitirildi. Kale duvarından aşağı halatlar sarkıtıldı. Ateş Mehmet bu halatlara tutunarak aşağıya süzüldü. Etraf zifiri karanlıktı. Bundan faydalanan Ateş Mehmet çarkı feleklere sokuldu. Her halatın ucunu sıkıca bir çarkı feleğe bağladı. Tekrar kale duvarının yanına döndü ve asılı bıraktığı halata tutunarak yukarı tırmandı. Kendisini bekleyen Yeniçeri arasına "Tamam ağa baba," dedi. "Çarkı felekleri çekebilirsiniz." Askerlerimiz can havliyle halatlara asıldılar. Bucurgatlar yerinden koptu ve havalandı. Kale bedenine kadar çekip asılı bıraktılar. Düşman gürültüye koştuğunda çarkı felekleri asılı buldu. Bu işin nasıl olduğuna bir türlü akıl erdiremedi. Ama gördükleri gerçek bir kahramanlık destanıydı. Ve bunu 13-14 yaşında bir çocuk başarmıştı. Budin Kalesi savunması 2 yıldan fazla sürdü. Askerlerimize hiçbir yerden yardım gelmedi. Sonunda tükendiler ama kaleyi teslim etmediler. Düşman zorla içeri girdi. Kale kumandanlarından Abdi Paşa ile Ateş Mehmet ölesiye vuruşuyorlardı. Kalede ikisinden başka kimse sağ kalmamıştı. Abdi Paşa 80 yaşını geçmiş aksakallı bir ihtiyar, Ateş Mehmet ise 14'ünde bir çocuktu. Düşman kumandanı hayretle başını salladı. Bu ne büyük bir kahramanlık diye mırıldandı. Ama az sonra ikisi de yan yana yıkıldılar. İkisinin yüzleri gülümseme doluydu. Şehitliğin mutluluğunu tadıyorlardı. Kıbrıs nasıl bizim oldu? Sultan II. Selim zamanında Kıbrıs, Venediklerin elinde bulunuyordu. Venedikli korsanlar gemilerimizi basıyor, ticaret yollarımızı kesiyor, donanmamızı rahatsız ediyorlardı. Kıbrıs'ı topraklarımıza katmanın vakti gelmişti. Bu maksatla hazırlanan donanmamızın başına Piyale Paşa getirildi. Kara ordusu komutansı Lala Paşa Mustafa'ya verildi. Lala Mustafa Paşa, geçerek bir gün başa, güzel Kıbrıs'ımızı fethetmiş baştan başa. 50.000 şehit verdik, düşmanı yere serdik. 1 Ağustos sabahı o yeşil yurda girdik. 15 Mayıs 1570 günü İstanbul'dan hareket eden donanmamız 1 Temmuz'da Limasol koyuna demir attı. Hemen ertesi gün kıyıya asker çıkarıp ani hücumda Leftari Kalesi alındı. Ardından Kıbrıs'ın en büyük kalesi olan Magos'a kuşatıldı. Fakat kış bastırdığı için fetih ertesi yılın 1 Ağustos'una kaldı. Kuşatma sırasında Venedikliler birkaç kere yardım aldılar. Bunun üzerine hemen yardım yolları tutuldu. Ümidi silinen düşman ne yapacağını şaşırdı. Teslim olacaktı ama korkuyordu. Çünkü esir alınan Türk askerleri kulakları burunları kesilip derileri yüzülerek vahşice öldürülmüşlerdi. Acaba Türkler bu korkunç gerçeği biliyorlar mı? Biliyorlarsa halleri haraptı. Hiçbirini sağ bırakmazlardı. Bunu öğrenmenin tek yolu Lala Mustafa Paşa'ya bir elçi göndermekti. Kıbrıs valisi Nikola Dondolo başkomutan Bragondini'ye çağırdı. Elçi göndermeliyiz dedi. Dayanamıyoruz. İzin verirseniz ben gideyim. Pekala, gidebilirsin. Bragondino yanına kumandanlarından birkaçını alıp Lala Mustafa Paşa'ya gitti. Mustafa Paşa düşmanına iltifat etti. Harp talihşidir dedi. Üzülmenize gerek yok. Kıbrıs'ı teslim ederseniz daha fazla kan akmaz. Sizi de gemilerinizle istediğiniz limana götürürüz. Fakat bize gemilerimizi geri verinceye kadar bir kumandanızı rehin bırakın. Başkomutan Bragadino şımarık bir tavırla olmaz dedi. Değil bir kumandan bir Venedik köpeğini bile rehin veremeyiz. Hiç olmasa bizden aldığınız esirleri geri verin. Veremem çünkü onlar benim değil esir alanlarındır. Peki esirlere ne yaptınız? Bragadino bir tereddüt geçirdikten sonra bir gece hepsi öldürüldü dedi. Lala Mustafa Paşa hiddetle yerinden fırladı. Sizi namertler. Biz esirlerimizi yedirip içirip semirtirken siz öldürüyorsunuz. Sizin gibilerle barış olmaz. Gebertin şu herifi. Ardından Magos'a yüklendiler ve vuruşa vuruşa kaleye girdiler. 1 Ağustos 1571. 6. ayrımın sonu, sayfa 129.